Güne bakan.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınından Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Takvimler 20 Eylül 2022 Salı'yı Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Yeni bir günde sizlerleyiz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten, mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, dünyanın dört bir yanına sesimizin ulaştığı herkese gönül dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden de dinleyebiliyorsunuz. Ya da cep telefonunuza, tabletinize indireceğiniz TRT Dinle uygulamasından bizleri dinleme imkanına sahipsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan Facebook ve Twitter'dan bizlere ulaşabilir, duygu, düşünce ve isteklerinizi bizlere iletebilirsiniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, dünyada atı ehlileştiren ilk millet Türklerdir. Ata ilk binendi. Eski Türk hikayelerine göre Türkler at sırtında doğar, at sırtında büyür, at sırtında savaşır ve at sırtında ölürlermiş. At murattır, at güvendir, at sevgidir, at saygınlıktır. Bugün bile Anadolu'da at sırtında oynanan geleneksel oyunlar var. Bugün ilk bölümde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Güray Kırpık stüdyomuzda bizlerle olacak. Tarih boyunca atın serüvenini ve Türklerin at sevgisini konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, Hasan 9 yaşında terör örgütü tarafından dağlara kaçırılmış ve hala haber alınamayan çocuklarımızdan sadece biri. Yürekleri yakan birçok hikayeden sadece biri Hasan'ın hikayesi. Diyarbakır annelerinin çocuklarına kavuşmak için 2019'dan beri süren direnişi adeta bir destana dönüştü. Ama Hasan gelmedi. İkinci bölümde Diyarbakır annelerinin yaşadıklarını bir tiyatro oyununa aktaran tiyatrocu yazar Hale Canat telefon bağlantımızda yayınımızda olacak. Oyunun yazımından sahneye çıkışına kadar geçen sürede yaşadıklarını ve oyunun ana temasını konuşacağız. Güne Bakan başladı.
Yandım pervanem, şimdi divanem. Bu aşktan öleyim, Mecnun'dan öteyim. Göğsüme başı, unutsam suyu aşı, dönsem Leyla Leyla diye, sonra bulsam aşkı. Dönsem Leyla Leyla diye, sonra bulsam aşkı. Bir ben var ki benden öte, dinleyemez yürek aşkı. Bir ben var ki benden öte, dinleyemez yürek aşkım. Yandım pervaneyim, şimdi divaneyim. Bu aşktan öleyim, Mecnun'dan öteyim. Koşsa yolları gelse, aşsa dağları delse, ne olur söyle söyle diye, figan etse aşkı ne olur söyle söyle diye, figan etse aşkı. Bir ben var ki benden öte dinleyemez yürek şaşkın, bir ben var ki benden öte dinleyemez yürek şaşkın. Yandım pervaneyim, şimdi divaneyim, bu aşktan öleyim, Mecnun'dan öteyim. Yandım pervaneyim, şimdi divaneyim, bu aşktan öleyim, Mecnun'dan öteyim.
Altaylardan Balkanlara. Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Altaylardan Balkanlara köşemizde devam ediyor. Şimdi stüdyomuzda Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Mustafa Bey, merhabalar.
Merhaba. Bugün sizinle Türkler için çok ayrı bir önemi olan atları konuşacağız. Hakikaten insanlık tarihinde de atların ayrı bir önemi var. Atlarla insanlar arasında hususi bir bağ olduğunu da düşünüyorum. Hani derler ya, aslında İnsanlar atları seçmezler, atlar sahiplerini seçerler. Böyle de bir güzel söz var. Fakat konumuza isterseniz şuradan başlayalım. Türk tarihinde atın nasıl bir yeri ve önemi var?
At, Türk'ün hayatında vazgeçilmez bir canlı varlık. Yani aile gibi bir şey, ailenin bir parçası gibi görüyor. Hemen oradan sıcağı sıcağına konuya temas etmekte yarar var. Hı hı. His bağı dediğimiz, yani duygusal bağlarla atın özel bir ismi olur, özel bir yeri vardır, barınağı vardır ve ailenin de vazgeçilmez bir üyesi gibi ismiyle çağrılır. Evet. At da ona gerçekten şöyle düşünelim, cevap verir. Kendi dilince ve hareketleriyle cevap verir. Atın yeryüzündeki canlı varlıklar arasında insana yakınlık itibariyle ehlileştirilmesi ve ondan sonra insanla kurduğu hayat bağı açısından o kadar çok ortaklığı var ki, insan at olmasa kıtalar arası geçim kaynaklarını taşıyamayacak kadar zorda kalırdı diyebiliriz. Bir tarihçi olarak bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Çünkü özellikle ticari araç gereç olarak düşünüldüğünde atın türleri var. Tabii yük için kullanılan atlar, savaş için kullanılan atlar, hı hı, ve bunun dışında çeşitli amaçlarla kullanılabilmesi atın özelliklerini ve yapısını değiştiriyor. Coğrafyadan coğrafyaya değişen at türleri zaman içerisinde bir tür olarak, cins olarak ortaya çıkıyor. Bir tarih zaman dilimi içerisinde at türleri dediğimiz bir türler grubu var. Ve Orta Asya coğrafyası düşünüldüğünde Türk tarihiyle özdeşleşen at türleri var. Yani Türklerin daha çok kullandığı, tercih ettiği at cinsleri var ve türleri var. Ve kullanış tarzı itibariyle de Türklerin kullanış amaçları ve tarzları, usulleri, ata bakışları diğer topluluklardan, milletlerden farklı bir gelişim gösteriyor. Değişiklikler var. Buna dair araştırmalara baktığımız zaman bir kere şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. At en çok Türkler arasında tercih edilen bir taşıma ve siyasi askeri amaçlarla sembolik bir şekilde de anlamlandırılmış, özel bir şekilde yetiştirilmiş, benimsenmiş bir hayvan, ehlileştirilmiş bir hayvan.
Güçlü ve çevik olmasından kaynaklı mı tercih edilmiş?
Tabii atın en önemli özellikleri arasında baktığımız zaman sahibine olan itaati ve sadakati, bağlılığı, sahibinin ona vermiş olduğu eğitim sayesinde onunla haberleşmesi ve ona olan bağlılığını gerek savaşta gerekse barış ortamında, ticaret ortamında göstermesi. Bütün bunlarla birlikte bir şeyi daha hemen belirtmekte yarar var. At duygusal bir varlık. Diğer varlıklar arasında duygusunu hemen gösteriyor. Kırılgan mesela. Ve güven duygusuna çok önem veren bir varlık. Bunu nereden anlıyoruz? Bütün tarih kaynaklarında buna dair ipuçları var. Destanlardaki anlatılarda, yani bazı biyografi çalışmalarındaki anlatılarda ve detaylarda öyle bir ayrıntı var ki ata dair anlatımda. At küsebiliyor, insan gibi küsebiliyor, kırılabiliyor, güven duygusu sarsılabiliyor. Güven duygusu sarsılan atın ömrü uzun olmuyor. Normalde atlar 20-30 yıl yaşarlar.
Evet.
Ama özellikle bu kullanılış biçimine göre, yalnız kalmasına göre, zorlu şartlarda yaşamasına ve beslenme durumuna göre atın ömrü değişebiliyor, kısalabiliyor. Güven duygusu burada insanla olan ve çevreyle olan ilişkisinin his eksenli olduğunu gösteriyor. Yani duygu eksenli. Böylece atın gerçekten de çok cesur bir savaş aracı olmakla birlikte, yani insanların da tabii cesurları var ama diğer varlıklara göre hayvanlar arasında, canlılar arasında savaş sırasında gürültüden, işte top sesinden, tüfek sesinden korkmayan bir canlı türü. Anlatabiliyor muyum? Bu, evet. Buna eğitilebiliyor ve alışkanlık taşıyabiliyor. Alıştırılabiliyor
Timur
yani.
Timur filleriyle gelmişti. Filler korkmuştu,
evet.
Değil mi?
Bazı, evet. Şeylerden, uyaranlardan. Yani filden farkı bu.
Evet.
At top sesinden ürkmüyor. Topa karşı hücum ediyor yani. Ve süvariler gece gündüz atla savaşlara gidebiliyorlar. Ayrıca kervanlar da aynı şekilde. Belli menzilleri kesinlikle atla daha hızlı bir şekilde alabiliyorsunuz. Ve atın bu duygusal hayat tarzı ve cesaretle birleşmesi bunun. Bir de şunu ifade edelim. Bozkırlı kavmin de en çok ihtiyaç duyduğu şey çevik kuvvet meselesi. Yani kaslı bir araca ihtiyacı var. Dağlık bir alanda yaşıyorsunuz ve güçlü bir canlı varlığa binerek o dağları aşabilirsiniz. Ovaları, platoları, yüksek vadileri geçebilirsiniz. Ve bunun için de çetin bir yardımcıya ihtiyacınız var. Güçlü bir yardımcıya ihtiyacınız var. Bir insan topluluğu olarak. Ve Türkler çok doğru bir şekilde hayatlarının vazgeçilmez bir biniti olarak atı tercih etmişler, ehlileştirmişler ve tarih araştırmaları gösteriyor ki atın ehlileştiği ana vatanı Orta Asya'dır. Yani bütün araştırmacılar bunu tasdik ediyor ve Orta Asya'nın Altay Dağları bölgesi ve bütün bugünkü Kazakistan, Gobi Çölü'ne kadar uzanan platolar, geniş bozkırlar ve yüksek dağ ovaları. Bunların içerisindeki kurganlarda at kurganlarını görüyoruz. Yani
at mezarları.
At mezarları var. Ata dair anlatılar, destani anlatılara baktığımız zaman mesela at kurban ediliyor Türklerde. Etinden, sütünden faydalanılıyor ama günlük hayatta da çok kıymetli bir araç olarak kullanıldığı için Çinlilerle yapılan anlaşmalarda at çok değerli bir unsur olduğu için Çinlilere verilmemeye çalışılıyor. Çinliler mesela savaşlarda daha çok piyade birlikleri kullanırlar Hunlara karşı. Ama Türkler atlı birlikler ile savaşlara katıldıkları için daha çok Çinlilerin kullanmadıkları araç gereçlere sahiptirler ve baskın verme açısından Hunlar çok büyük bir üstünlüğe sahiptirler. Yani komşu topluluklara, düşman devletlere diyelim vaktiyle, kendisine düşman olanlara karşı çok hızlı hareket edebilen çevik askeri birliklere sahip olabiliyorlar at sayesinde. Gerek karada gerekse denizde atlı birlikleri Türkler kullanabilmişlerdir. Mesela nehirleri geçiyorlar Orta Asya'da. Onlarca nehir var, göller var ve bu göllerden, nehirlerden belli güzergahlarda yollar var ve geçmeyi öğreten bir eğitimden geçiriliyor. Yani atlar suda yüzmeyi başarıyorlar ve hatta suda yüzerken de kendi üzerlerindeki eşya uygun bir şekilde hazırlanmış oluyor ve onları sal ile çekerek karşıya geçirebiliyorlar. Yani suyun içinde de yüzerek sal çekebilen bir at tipi düşünüyor musunuz? Yani bunun, evet, bunun canlı şahitleri, evet, var. Ve Bizans kaynakları bunu ilk kez gördüklerinde atın yüzdüğünü öğrenmiş oluyorlar.
Hmm.
Yani atın yüzdüğünü daha önce bilmiyorlar. 9. yüzyıla kadar Avrupa'da atın yüzdüğü bilinmiyordu. Halbuki Avrupalı toplumlarda da at türleri var. Ama ehlileşme açısından baktığımızda, yani atın çeşitli araç gereç olarak binek yanı sıra savaşlarda çeşitli unsurlar içerisinde kullanılması Orta Asya'ya göre, Bozkır kavmine göre daha geç olmuştur. Avrupa'ya ilk kez Roma şehir devletlerine ve Galya'ya atı tanıtanlar Etrüskler ve İskitlerdir. Yani
Sakalar
birbiri ve... ardınca tabii. Sakalar, İskitler ve evet, Etrüskler aracılığıyla Avrupa'ya atın yoğun bir şekilde tanıtıldığını ve artık Avrupa'daki şehir devletlerinde, krallıklarda yer yer atlı birliklerin az da olsa işte 50 bin kişilik bir orduda 1000-2000 tane atlı birlik kullanılmaya başlanıyor.
Şöyle tarihi hafızamı yokladığımda şunu anımsıyorum. Eski Türklerde sahibi öldüğünde atı da öldürüyorlar ve kurgana, mezara birlikte defnediyorlar.
Aynen, değil mi? Atlarıyla birlikte.
Şuna mı inanıyorlardı? Ahirette dirildiğinde o atın kendisini ahirette bir yerlere götüreceğini.
Kesinlikle. Atıyla birlikte, eşyalarıyla birlikte anlamlı bir şekilde, yani inanç aleminin öte dünya dediğimiz, geçişkenlik, geçinme dediğimiz, yani hı-hı, eski Türkçe'de biliyorsunuz geçinmek, vefat etmek, ölmek anlamındadır. Hı-hı. Diğer alemde atıyla birlikte yaşayacak. Atının vefası, sadakati o kadar yüksek ki onunla birlikte ölmeyi göze alacak bir hisle bağlı olduğu düşünülüyor. At için bu sahibi için ölünecek bir varlık. Ölünmesi gereken derecede vefalı yani. Zaten şöyle ifade edelim. Biz tarihçiler olarak araştırdığımızda ilginç şeyler vardır. Mesela savaşlarda sürücüler atlarını çoğunlukla çatlatırlar. Yani çatlaması demek atın ölmesi demek. Artık akciğerleri o kadar sıkışmış, o kadar çok nefes alıp verme zorluğu yaşamış, at yorulmuş.
Evet.
Artık pompalanamaz hale gelmiş, ciğerlerden kan pompalanamaz hale gelmiş ve at artık soluk alamıyor, çatlıyor. Yani kalbi duruyor. Bu bilerek yaptığı bir fedakarlık. At doğal olarak sahibinin bütün isteklerini yerine ölürcesine getirir.
Hmm.
Bundan dolayı cesur bir varlık. Yani muhteşem, savaşta
muhteşem hayvan.
Yanındaki hayvanların bir yerleri kesiliyor, patlıyor vesaire. Yani çatlıyor atlar. Yani çetin bir ölüm kalım mücadelesi var. At da aynı şekilde. Sanki savaşı kendi yapıyormuş gibi.
Yani Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda da, evet, Hazreti Süleyman'ın atlara olan hayranlığı dile getiriliyor. Çok Hazreti özel. Süleyman'ın da hayran olduğu atlar varmış. Elbette. Onları koşturuyor, seviyor, tımarlıyor. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde bundan bahsediliyor.
Çok güzel buyurdunuz Mustafa Bey. Ata Vefa ismiyle bir kitap yayınlandı. Ben dinleyicilerimize buradan hemen önereyim. Kazakistan'da yayınlanmıştı ama Türkçemizde de var. Türksoy Başkanlığı tarafından yayınlandı. Ata Vefa ismiyle olan bu kitapta da belirtildiği gibi zaten atın manevi anlamda yaratılış olarak insana bir binek olarak özel bir tasarımla yaratılması söz konusu elbette. Yani Kur'an-ı Kerim'deki atıflarda, hadis-i şeriflerde, İslam peygamberinin ifadelerinde, hadis-i şeriflerde at tasviri vardır. Evet. Atın niçin kullanılacağı, hangi amaçlarla besleneceği, tavsiye edilmesi, özellikle bir binek olarak yaratıldığıyla ilgili anlatım var. Ama onun yanı sıra bir de savaşlardaki cesaretine ayrı bir atıf var. Sabahları, geceleri, o savaşın hengamesi ve nasıl diyelim, eski deyimle curcunası içerisinde, hı hı, o büyük cengaverlik içerisinde savaş meydanına korkmadan atılan, ayaklarından kıvılcımlar saçan atlar.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Bu kıvılcımlar saçan, sabahleyin daha şafak tan sökmeden,
hı hı,
koşan atlar. Bunlar nasıl bir varlık ki sürücüsüne bu anlamda uykudur, uyku zamanının en ağır olduğu vakittir veya en korkulu zamanlarda fedakarlıkla yardımcı olan bir taşıt bu. Taşıt diyebiliriz çünkü taşıt gerçekten yani sürücüsünü taşıyor, başkalarını da taşıyor. Tabii. Ticaret mallarını da taşıyor ve bir özelliği daha var atın. At tek başına kaldığında uyumayan bir varlık. Ayakta uyur ve kilitlenme özelliği vardır. Yani böyle değişik bir varlık dememin sebebi bu kendine has özellikleri var. Atın diğer varlıklarda olmayan. Mesela gözü açık uyur, ayakta uyur ve etrafında tekinlik görmezse, güvenle ilgili sorun görürse hisseder bunu ve uyumaz. Ve fazla uyumazsa, dinlenemezse at daha çabuk yorulur, daha çabuk hastalık sahibi olur. Ve bu da atın dayanıksız olmasına sebep olur. Ondan dolayı Türklerde emir-i ahurluk diye bir şey türetilmiş. Evet. Yani atın bakımı, beslenmesi, itinası, onun duygusunun ve hazırlığının çok güzel bir şekilde yapılması lazım. Aksi takdirde savaşlarda olumsuz sonuçlar olabilir. Yani atın hissi, yorgunluğu falan çok önemli. Dinlenmesi. Eğer atın dinlenmesini, hakkını, yani beslenmesini dikkate almazsanız at çok naziktir bir taraftan da. Çok ince, nazik davranışları olan, hissiyatı olan bir varlıktır. Çabuk kırılır. Yani o bağlılık, güven sarsıldığında işte sonuçlar da vahim olur.
Yani hocam biz TRT1'deki dizilerimizde son yıllarda bunlara çok aşinayız. İşte Diriliş Ertuğrul dizimiz var. Evet. Vardı. O sonlandı. Daha sonra Selçuklu dizimiz var. Evet. Burada atları sıklıkla gördük. Bir de at üzerinde ok atan askerler var. Evet. Bu atlara da farklı bir cins mi, farklı bir eğitim mi var?
Tabii atla birlikte silah eğitimi yapılıyor. Yani atın savaş ortamında karşılaşabileceği bütün şartlara karşı ön eğitimleri veriliyor. Yani ok, kılıç, kalkan, top, tüfek, bütün bunlar. Yani zaman içerisinde top, tüfek de çıktığı için özellikle barutlu silahların, ateşli silahların yaygınlaşmasıyla birlikte atın eğitimi apayrı bir sanat halinde işlendi. Evet. Yeni silahlara karşı da. Bir şey daha ifade edelim burada. Zırhlı birlikler içerisinde at çok vazgeçilmez bir tank görevi görür. Batı'da da öyledir, bizde de öyledir tabii ki. Yani şövalye dediğimiz, Avrupalıların şövalye, cavalry dedikleri şey temelde cavalara sözcüğüne baktığımız zaman at demektir. Yani ata binmiş insana şövalye deniyor. Hmm. Anlamı bu sözcüğün. Şövalye sözcüğünün anlamı atlı savaşçı demek. Türklerde bu eşkinci adını almış. Timarlı sipahi diyoruz. Timar ya da sipahi demişiz. Bunlar ata binmiş asker anlamına geliyor ve Türk orduları, akıncıları atlı birliklerdir. Yani çoğunlukla %80-90 oranında. Büyük seferlerde tabii at yeterli olmayabiliyor. Bu anlamda baktığımız zaman atın savaşlarda çok belirleyici giydirilmiş zırhlı halleri var. Farklı savaş araç gereçleriyle donatılmış halleri var. Yani mesela şöyle ifade edebiliriz. Alnına ok batmasın diye alınlık bir başlık zırhı var atın. Yine atın sırtında zırhla nasıl zincirlerle kaplanmış olan yerleri var. Benzeri şekillerde başka bir hayvan gösteremiyoruz. Yani mesela deveyi aynı hızda aynı şekilde kullanamıyorsunuz. Deve kendi içerisinde çok özel bir varlık. Onun kullanım amaçlarıyla atın kullanım amaçları değişiyor. Evet. Sürat bakımından baktığımızda, savaştaki manevralar açısından baktığımızda adeta savaş için hazırlanan bir kavmin, milletin, devletin vazgeçilmez bir taşıtı aracı olmuş. Ve Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'na kadar olan saha dönemde de dünyada savaş araç gereçlerinin en birinci taşıyıcısı attır. At. Burada orta çağdan başlatarak konuyu gösterecek olursak mancınık mesela atsız taşınamaz. Aynı şekilde toplar atsız taşınamıyor. Lojistik araç gereçler, yiyecek takım, bütün bunların hepsi atlı arabalarla taşınabiliyor. Yine Türklerde özel olarak atın kullanılış amaçlarına baktığımız zaman değişik amaçlarla da kullanılmış tabii. Bunu da akıncı birliklerinde görüyoruz biz. Çok hafif zırhsız at birlikleri kullanılmış. Mesela posta ve haberleşme için kullanılmış atlar. Atların yiyecek ve süt temini ve beslenme amacıyla kullanıldığı bozkırlı bir kültürden bahsediyoruz. Yine destanda, Oğuz Kağan destanında ve Dede Korkut destanında ata ait ifadelere baktığımız zaman at bir mutluluk göstergesi olarak kurban edilir. Şükür için kurban edilir. Hediye edilir. Yani dostluğunuzu göstermek için bir beyden başka bir beye ya da bir hükümdardan başka bir hükümdara, Hakan'dan Hakan'a. At çok kıymetli bir süs eşyasıdır ve hediyedir.
Evet.
Mesela Köroğlu'nun kır atı, değil mi? Battal Gazi'nin aşkarı. Battal Gazi'nin destanında, Battalname'de aşkar ilahi bir şekilde hediye edilmiş bir atın adıdır. Atın ismi aşkar.
Aşkar.
Ve güzel. Asıl aşkar sözcüğünün anlamına bakarsanız sevgiden, aşktan geliyor. Yani o anlam, isim özel olarak verilmiş. Yine Hazreti Ali'nin atı, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın atı. Bütün bunların isimleri var, türleri var. Mesela Burak bir at olarak tasvir edilmiştir. Yani Miraç gecesinde Hazreti Peygamber'in bindiği şey ata benzetilmiştir en çok, biliyor musunuz? Yani evet. Kanatlı bir ata benzetilmiştir.
Hatta Kaşgarlı Mahmut Divan-ı Lügat-ı Türk'te at için Türk'ün kanadı diye bahsediyor.
Evet.
O kadar da bir öneme sahip.
Türk'ün kanadıdır gerçekten. Zaten Bağdat'ta kitabını yazmış olan Cahiz bir Türk kavmini tasvir ederken Türk atını da anlatıyor. Ve Araplara Türkleri anlatırken atla olan birlikteliklerini anlatır. Ve bu kavim atın üzerinde kılıç ve ok kullanmada çok mahirdir. Ve kendisini avlamaya gelenlerin avcısı olur diyor. Atın evet, sırtındaki kişinin diyor peşinden 10 kişi gitse
evet.
O kişi atı öyle bir kullanır ki at kendisi giderken o onlarla savaşmaya devam eder diyor.
Evet.
Yani at nereye gideceğini biliyor.
Biliyor.
Sahibi de savaşmaya devam ediyor.
Evet.
İkinci bir insan gibi adeta.
Hı-hı.
Yani sürücüsünün...
İnsanla özdeşleşmiş.
Evet, sürücüsünün ne yapmak istediğini biliyor.
Evet.
Neden durmuyor o at?
Hissiyatları çok kuvvetli.
Sürücüsü ters dönüyor, üstünde ayağa kalkıyor evet. Ama sürücüsünü düşürmeden
evet.
O belli bir istikamette giderken sürücüsü savaşmaya devam ediyor.
Evet.
Bunu anlatıyor Cahiz ve şaşkınlık içerisinde kalır bizimkiler diyor. Bu Türklerle, Türk akıncılarıyla savaşan herhangi bir Bağdatlı asker perişan olur diyor. Mağlup olmaktan başka seçeneği yoktur diyor.
Hakikaten atların Türk tarihinde o kadar ayrı bir önemi var ki günümüzde hala bazı yerlerde atlı polis uygulaması, atlı jandarma uygulaması var. Bazen sahil kenarlarında da görebiliyoruz bunu.
Evet, dünyada devam ediyor aslında, azalsa da özellikle endüstrileşme, sanayileşme, teknoloji değişimi tabii bütün bunlar atı azaltmıştır kullanım sahası olarak ama birçok yerde de at sayısı bakımından baktığınızda belli amaçlarla kullanılmaya devam ettiğini görüyoruz. At spor aracı olarak Orta Çağ'da da kullanıyordu. Eski çağlarda da var. Yani eski Mısır'da, Sümer'de ve Roma'da tabii Orta Asya'dan getirilmiş at türleri olarak var bunların. Bunları da hemen belirtelim. Kronolojik olarak baktığımız zaman Anadolu medeniyetlerine, Avrupa'ya geçişi atın Orta Asya'dan sonradır. Ehlileştirilmesinden sonra, yani evcilleştirilmesinden sonra. Bundan dolayı biz atı adlandırırken Orta Asya Bozkır kaynaklı Türk kavminin en çok kullandığı bir araç ve aynı zamanda da askeri araç olarak, canlı varlık olarak tasvir ediyoruz. Savaş teçhizatı sayılırken birinci sırada at sayılır.
Hı hı.
Ondan sonra fil gelir veya canlı varlık olarak başka bir varlık varsa şahin gibi, doğan gibi böyle kuşlar ve bazı yırtıcı köpek türleri devreye girer. Haberleşme amacıyla olabilir veya avcılık amacıyla olabilir. Bunlar eğitim amaçlı da beslenebilen varlıklar.
Hocam Orta böyle. Asya'da hala gelinlerin ata bindirildiğini görüyoruz.
Evet.
Hani güzel de bir söz var ya, gelin ata binmiş ya nasip demiş.
Evet.
İşte beyaz atlı prens deniliyor. Bakın hep at unsuru var.
Evet, ulaşım aracı olmanın yanı sıra çok değerli olmasından dolayı çeyizde de görüyoruz bunu. İkili anlaşmalarda görüyoruz mesela. Malazgirt Savaşı'ndan önceki ve sonraki anlaşmalara bakıyoruz. Bizans'tan tazminat olarak alınacak şeyler içerisinde barış anlaşmaları olduğunda bazen Bizans Türklerden at istiyor. Türkler de Bizans'tan atta kullanılacak başka araç gereçleri isteyebiliyorlar. Yani atın timarında vesaire kullanılacak yerli bir üretim varsa, farklı bir üretim varsa o teknolojiyi atla birleştirme çabası da var. Atın bir kültür olarak ismine baktığımız zaman isim konması, yetiştirilmesi, atla ilgili kültürel unsurlar, deyimler, atasözleri, bütün bunlar Türk kültüründe o kadar yerleşmiş ki ayrı bir sözlük grubu oluşturulacak kadar geniş bir at kültürü var diyebiliriz. Yani atla ilgili çift ve arazi bilgileri, yani tarımla ilgili bilgiler, araç gereçler. Yine atla ilgili ticaret malzemeleri, araç gereçleri. Mesela semercilik, değil mi? Semerci, nalcı, nalbant. Bunlar meslek.
Tabii, hep yani, atla ilişkili.
Tabii, atla ilgili. Atın yiyecekleriyle ilgili türler, bunların yetiştiricileri, besleyicileri, atın saray için önemi, devlet için önemi. Bütün bunların ayrı ayrı meslek grupları olduğunu söyleyebiliriz. Mesela Emir-i Ahur, İmrahor. Osmanlı'da İmrahor oldu. Bugün Ankara'da da, farklı şehirlerimizde de Emir-i Ahur'un atını yetiştirdiği yer, at yetiştirdiği yerlerin ismi bellidir. Mesela Nalluhan, değil mi? Ankara'da bir Nalluhan ilçemiz, evet. Yani Ankara'nın ilçesi. Nalda. Nalluhan, evet. Han ama nalbantların çok olduğu, atların nallandığı han anlamında. Evet. Demek ki her handa usta nal ya da nal çeşidi bakımından nalbantın çok olduğu bir han yok. Oraya ayrıca bir isim verilmiş. Yani atla ilgili özellikle şehirler kurulmuş. Ata önem vermek her kültürde yok. Onu demek istiyorum. Yani atı beslemekle ilgili, atın timarıyla ilgili, atın bakımıyla ilgili, savaşta kullanılacak araç gereçlerinden tutun da bütün süreçlerinin bir meslek olarak eğitilebilir, öğretilebilir, gruplandırılabilir olduğunu görüyoruz.
Evet.
Geçmişten hatta, gelen böyle bir kültür ve medeniyet unsuru.
Hatta devletlerin resmi törenlerinde de atlı birlikleri görüyoruz.
Evet.
İşte onlarla, o atlarla tören düzenliyorlar. Hakikaten böyle ip gibi dizilmişler. Hiçbirisinde böyle nizamsızlık yok. Çok güzel bir
merasimlerde, değil mi? Teşrifat kurallarında at bir unsur olarak var ama fil yok mesela. Evet. Orta Asya devletlerinde, Hindistan'da kurulan Türk devletlerinde de at öndedir. Yani filin önündedir ve daha önemlidir. Baktığınızda yine atla ilgili bu merasim üzerine bir şeyi ifade edelim. At divanı diye Türklerde ayrı bir divan türü vardır. At divanı. Neden at divanı denmiştir? Çünkü at üzerinde toplanır divan üyeleri ve devlet orada bir acil karar alır. Acil divandır bu. O yüzden savaşa çıkacaklar zaten, ata binmiş halde toplanırlar divan üyeleri. Hepsi savaşa hazırdır ve toplantılar bazen at üzerinde yapılır. Yani bir nevi koltuk görevi görüyor atlar, evet. Ve orada herkes söyleyeceğini söylüyor, görevine hızlı bir şekilde devam ediyorlar, koşturarak gidiyorlar.
Hocam, Türklerin savaşlarda kullandığı hilal taktiği var ya, evet. Onunla ilgili çok güzel bir video var internette. Eğer merak edenler varsa, izlemeyenler varsa mutlaka izlesinler. O evet. Askerler o atların üzerinde hilal yaparak nasıl akın ediyorlar. Evet. Muhteşem bir görüntü.
Onu bir tek atla yapabilirsiniz. Evet. O taktik sadece atın taktiğidir. Evet. Başka bir şeyle yapamazsınız. Büyük taarruzda Fahrettin Altay Paşa'nın Trikopis'i esir aldırma harekatında da at vardır. Hı-hı. Yani bir Dünya Savaşı'nın içinde at var.
Evet.
İngilizler de atı kullandılar. Fransızlar da kullandılar. Türkler en çok kullananlar ama.
Evet. Yani atlar muhteşem yaratıklar. Tabii. Daha saatlerce konuşabiliriz bunun üzerine ama bize ayrılan bu bölümün sonuna geldik. Atları konuştuk sizinle bugün. Çok teşekkür ediyorum. Yani çok ayrıntılı bilgiler aktardınız bizlere. Tarih boyunca atın serüvenini, Türklerin at sevgisini bizlere anlattınız.
Ben teşekkür ederim.
Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki haftalarda başka konularda görüşmek dileğiyle.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun Mustafa Bey.
Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız bizlerle birlikteydi. Güne Bakan müzikte devam ediyor.
Gözlerim doluyor aman.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan devam ediyor. Programımızın açılışında bahsetmiştik. Hasan 9 yaşında terör örgütü tarafından dağlara kaçırılmış ve hala haber alınamayan çocuklarımızdan sadece biri. Yürekleri yakan birçok hikayeden sadece biri Hasan'ın hikayesi. Diyarbakır annelerinin çocuklarına kavuşmak için 2019'dan beri süren direnişi adeta bir destana dönüştü ama Hasan gelmedi. Hasan gelmedi adında tek kişilik bir oyun, tiyatrocu yazar Hale Canat'la konuşacağız. Sayın Canat, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, böyle bir oyun yazdınız ve bu bir tiyatro oyunu, Hasan'ın hikayesini anlatıyorsunuz. Çok aileden birisinin evladı. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz? 1070 günü geçti değil mi Diyarbakır annelerinin oturma eylemi?
Evet, 1070 günün üzerinde şu anda. Oyunumuz Hasan Gelmedi. Hasan'ın hikayesine değiniyor fakat 5 anne karakteri, bir tane de genç kız karakteriyle toplamda 6 karakter işliyor.
Evet.
Bu annelerin yaşamış olduğu Güneydoğu'daki ailevi problemler, oradaki özgürlüklerinin kısıtlanması, oradaki çocukların ve gençlerin yaşamış olduğu problemler ve terör örgütünün elinin hep bu gençlerin ve çocukların üzerinde olduğunu da işliyoruz aynı zamanda. Hasan da içlerinden bir tanesi, yani parlatılmış olan tiyatronun içerisinde, hı hı, yaşı dolayısıyla henüz 9 yaşında olması ve halen daha ondan haber alınamaması, biliyorsunuz bu oyun bir gerçek, yani gerçekleri, evet, yansıtan, tiyatronun gerçek yüzünü gösteren bir tiyatro oyunu. Bu anlamda Hasan'ın hala dönmemesi de bize oyunumuza bu ismi vermeye itti. Yani biz Hasan geldi demek isterdik ama Hasan gelmedi dedi.
İnşallah bir gün o da olur. Onu da görürüz inşallah hep birlikte. Şöyle i̇nşallah diyorsunuz, rol yaparken bile yüreğim dayanmıyor. Hakikaten kolay bir şey değil. Neler hissediyorsunuz, biraz hissiyatınızı alabilir miyiz?
Öncelikle ben de bir anneyim. Anne olduğum için belki de çok fazla içselleştirip, çok fazla derinleştirip duygunun tamamen içinde buluyorum kendimi. Yani sahneye çıktığımda orada Hale Canat'tan eser kalmıyor. Buradaki 6 tane kadının, 5 anne olmak üzere, hepsinin derdini inanın hem yaşayarak hem hissederek yansıtmaya çalışıyorum. Ve oyunun ortalarına doğru artık Güneydoğu'da bir anne haline dönüşüyorum istemsizce. Bu çok zor benim için. O annelerin acılarını hissederek yaşamak. Gerçekten ilk günler özellikle gözyaşlarından fırsat bulup böyle oyunumuza adapte olamadık. Yani ilk 1-2 hafta böyle geçti. O duyguya çok fazla giriyorsunuz. Yani o insanların acılarını anlatmak kelimelerle, sözlerle mümkün olamıyor. O acıyı anlatmanın çok çok fazla yolu olmalı. Ülkemizde çok büyük eksiklik olduğunu düşünüyorum. Bununla alakalı yazılabilecek bir sürü kitaplar, romanlar, tüm sanatçılarımızı ben özel olarak davet ediyorum. Çünkü sanat kanayan yaranın dermanıdır, tamponudur. Bu anlamda herkes, tüm Türkiye'deki sanatçılarımızdan bahsediyorum. Evet. Ellerinden geleni yapmalılar diyorum. Çok önemli, çünkü hepimizi ilgilendiren tamamen sosyal bir problemimiz bu.
Evet. Sayın Canat, Diyarbakır annelerinin evlat nöbetleri devam ediyor. Dile kolay, 3 yılı aşkın bir süre, yılmadan, usanmadan bir gün evlatlarının gelebileceği ümidiyle orada nöbetleşiyorlar. Bir gün evlatlarına kavuşacakları anı sabırla bekliyorlar. Siz bu oyunu yazarken, bu oyunu oynarken neyi amaçladınız?
Benim tek amacım aslında şöyle diyelim, yani bu siyasi bir oyun mu diye çok sorular geldi. Asla ve asla siyasi bir oyun değil. Bu tamamen benim kendi halkımın yarası. Yani benim kendi içinde yaşadığım ülkemin, insanının, hepimizi ilgilendiren bir meselesi bu. Bunu bir siyasi amaç olarak, hedef olarak görmeleri o kadar çok üzücü ki. Bununla alakalı işte annelerin oradaki direnişinin sanki bir siyasi propaganda gibi. Hatta belki bu oyunun da siyasi bir propaganda gibi algılanması çok üzücü. Neden? Çünkü sanat az önce de söylemiştim. Yaraya ve acıya tampondur biri geldiğinde. Evet. Yani sanattan faydalanarak, sanatın bu güzel altın dilini kullanarak belki bir faydamız olabilir. Belki birçok insana bu olayın dışarıdan göründüğü gibi değil, kulaktan dolma bilgilerle sizlere duyurulduğu gibi değil. Orada yaşayan canlar, orada evladı için ağlayan canlar var. Bugün iki tane çocuğumuz var diyelim, birbiriyle kavga ettiğinde, birbirinin canını yaktığında nasıl üzülüyorsak anne olarak, işte bir tanesini terör örgütüne kaptırmış, diğerini de asker olarak göndermiş. Onlar daha da birbirlerini öldürüyorlar. Bunu yaşayan anneler var. Yani biz bunları bir şekilde anlatmak zorunda değil miyiz? Bu bizim üzerimize vazife değil mi?
Elbette.
Yani elimizde ne varsa, ne geliyorsa elimizden. Mesela müzik yapıyor olsaydım bununla alakalı besteler yapardım. Ama bir tiyatrocu olduğum için elimden gelen sadece oyun yazmak ve oynayabilmek olduğu için ben bunu yaptım ve Türkiye'de bulunan tüm sanatçılarımızı bu yaraya merhem olmak için özel olarak isteğimdir bu. Davet ediyorum. Yani bu hepimizin problemi.
Evet. İsterseniz biraz da Hasan'dan bahsedelim mi? Hasan gelmedi. Evet. Oyununda canlandırdınız. O Hasan karakteri nasıl bir çocuk? Annesi nasıl birisi?
Hasan'ın annesi kendi halinde. Oldukça sessiz, sakin bir kadın. Bir sabah oğlunu yıkamak için işte bahçede leğenini, ibriğini hazırlıyor ve Hasan'ın ortada olmadığını görüyor. Seyircilerin arasından dolaşarak, zaten ilk sahnemiz bu, seyircilerin arasından seyirciye sorarak geliyoruz sahneye. Hı hı. Sonrasında tabii ki muhtarın söylemleri ve Hacire Ana'nın tahminleriyle Hasan'ın kaçırıldığına artık kanaat ediyor. Fakat hep oyunun sonuna kadar annenin içerisinde bir umut var. Hayır, kaçırılmadı. Hasan bir yerden çıkıp gelecek diye. Sonra gelen çocukların yani dağdan inip ailesiyle kavuşmuş olan çocukların geldiğini gördüğünde son sahnede de Hasan'ın gelmediğini anlıyoruz.
Evet. Sinema ve tiyatro etkili kullanıldığında hakikaten o kadar önemli bir araç ki, siz de işte evet, bu Diyarbakır annelerinin acılarını anlatıyorsunuz bu tiyatroyla. Peki ne zamana kadar sergilenecek? Nasıl izleyebilirler izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz?
Oyunumuzun premierini Ekim'in ilk haftasında Diyarbakır anneleri için özel olarak Diyarbakır'da yapmayı düşünüyorum. Sonrasında 15 Ekim tarihinde ise galamızı AKM'de gerçekleştireceğiz. Hı hı. Sonrasında yurt dışında, özellikle Almanya, İsviçre ve Hollanda'da oynamayı istiyoruz. Yurt içinde de yine birçok ilde oyunlarımızı sahneleyeceğiz inşallah.
Evet. Bu oyunu yazarken Diyarbakır anneleriyle de temasa geçtiniz mi? Onların hikayelerinden alıntılar yapıyor musunuz? Esinlendiğiniz bir şeyler var mı?
Tabii ki annelerle görüştüm. Annelerin zaten kendi yaşam hikayeleriyle beslenen bir oyun olduğu için içinde çok fazla hayali bir kalem kullanmadım. Fakat şöyle oldu, tabii ki 6 karaktere düşürdüğümüz için birçok anneyi belki tek annede topladığımız bazı hikayeler oldu tabii ki.
Evet. Bir de bu oyunda müzikler de var. Bu müzikler kime ait, biraz da oradan bahsedelim mi?
Evet, oyun müziklerimizi Yücel Erzen üstlendi. Onun o muhteşem duygularına, ruhuna bıraktık, hı hı, hayallerine bıraktık. Oyun müziklerimiz Yücel Erzen tarafından. Zaten teknik ekibimiz oldukça kalabalık. Normalde tek kişilik oyun gibi gözükse de arka planda güçlü bir ekiple geliyor. Yani dekoru, kostümü, ışığı, ses, teknik, seslendirmede çok önemli isimler var. Dublaj sanatçılarımız var. Yücel Erzen de müziklerde. Dekorumuz yine aynı şekilde özel yaptırılıyor. Güzel bir ekip var. Yani tek kişilik gösterinin arkası oldukça kalabalık bir ekip aslında.
Evet. Sayın Canat, bir röportajınızda şöyle diyorsunuz. Yer yer gerçek sesleri de duyabileceğimiz prova yapıyoruz. Evet. Provaları yaparken dayanamayıp ağlamaya başlıyorum. Düşünün, evet, rol yaparken bile yüreğim dayanmıyor. Annelerin acılarını hissediyorum. Gözyaşı içinde provalara devam ediyorum. Şimdi yer yer gerçek sesleri de duyabileceğimiz provadan ne anlamalıyız? Neyi kastediyorsunuz?
Şöyle anlayalım. Oyunun içerisinde oyun aralarında diyelim ya da karakterler arasında seslendirmeler kullanıyoruz. Bu seslendirmelerin bazıları da bölgeden çekilmiş sesler. Yani bölgedeki babaların feryadı, annelerin feryadı. Onların bazı ifadelerine de yer verdik. Gerçek seslerden kastım budur.
Hayatın içinden, gerçekten.
Hayatın içinden, aynen. Zaten Diyarbakır'daki babaların durumu da oldukça ağır. O yüzden bir baba karakterini de yine dublaj sanatçımız Hüseyin Dönmez seslendirecek. Bir baba sesimiz de olacak. Oradaki babaların dramını da anlatacağız. Yani çocukların o ortamda nasıl büyüdüğünü, babaların o çocukların üzerine titremesini, korkmasını, eli kolu bağlı baba olmanın ne demek olduğunu gibi elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz. Annelerin seslerini de veriyoruz ara ara. Evet. Farklı işte 6 karakter var belki ama bir 6 anneyi de ses olarak da oyunun içerisinde dinlemek mümkün.
Evet, hakikaten çok zor bir durum. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Fakat siz de onların sesi olmaya çalışıyorsunuz. Peki yurt dışında sahnelenecek mi bu oyun?
Evet, Hollanda, İsviçre ve Almanya'da. Şu an bağlantılarımızı oluşturduk STK'larla. İnşallah yurt dışında da oynayacağız.
İnşallah. Biz çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Diyarbakır çok annelerinin sesini duyurmaya gayret ediyorsunuz. Bu çok uğurda verdiğiniz mücadelede biz de destekçiniziz. Bizler de size buradan destek olmaya, sesinizi duyurmaya gayret ediyoruz. Tüm dünyadan pek çok dinleyicimiz şu anda bizleri dinliyorlar. İnşallah yurt dışında sahnelenecek bu oyuna da büyük rağbet olacaktır. Emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, ikinci bölümde Diyarbakır annelerinin yaşadıklarını bir tiyatro oyununu aktaran tiyatrocu yazar Hale Canat'la telefon bağlantımızla görüştük. Hasan Gelmedi tiyatro oyununu bizlere anlattı. Efendim, bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Bizler Şule Özçakır, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten, mikrofonda bendeniz Mustafa Çamlıca bugünlük sizlere veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.